Ayrım 17. Seninle Güler Yüreğim. Kemal Yalçın. Sayfa 205. Melina'nın açlık grevi. Melina ile Nisan ortasında yeniden bir araya geldik. Pırıl pırıl bir bahar günüydü. Önce Wattenscheid Belediye Parkı'nda baharın güzelliğini yaşadık. Sonra evime gelip konuştuk. Ben Kilcore Ceyhan'ın Miss Craft hakkındaki anlattıklarını ve Kilcore Ceyhan'ın yaşamını özetledim. Melina, Miss Craft'ın ölümüne ve ölüm biçimine çok üzüldü. Benliğinin ve inanç dünyasının çok derinlerinden gelen bir sesle "Allah rahmet eylesin" dileğinde bulundu. Sıra konuşmamıza geldi. Nerede kalmıştık Kemal'cim? İlkokulu başarıyla bitirmişti Melina'cim. Melina önemli bir konuyu anlatmaya başladığında, anlattığı olaylar zincirinde bir yöne dikkat çekmek istediğinde ya gülerek "Anacığım" der ya da harflerinin üstüne basa basa gülümseyerek "Efendim" sözcüğünü kullanır. Bu kez sözlerine gülerek, gözlerinden sevgi kıvılcımları saçarak "Anacığım" sözcüğüyle başladı. "Anacığım, bizim ailede ilkokul 3. sınıftan yukarı okumuş kimse yoktu. Sadece ben 5. sınıftan diploma almıştım. İlkokul diploması almak, profesör olmak gibi bir şey bizim aramızda. Babam kestirip attı. Yeter artık okudun, şimdi sen terzilik öğreneceksin. Annem de babamı destekledi. Daha fazla okuyup da ne yapacaksın? Bir an önce terzilik öğren, ekmeğini kazan. Hayır, ben terzi olmak istemiyorum, terzi olmayacağım. Ben okuyacağım, hem de en yükseğine kadar. Okullar açıldı, ben evdeyim. Apartmandakiler soruyor. Melina ne oldu, okula gitmiyor musun? Verecek cevap bulamıyorum. Akan sularım durdu, açan çiçeklerim soldu. Elim ayağım tutmuyor. Ne yediğimin tadı var ne de içtiğimin. Aylardan Eylül. Mevsim sonbahar. Ama havalar henüz soğumamış. Yazdan kalma günleri yaşıyor İstanbul. Ben sabahtan akşama kadar apartman bahçesinde oturuyorum. Eve girmiyorum. Sık sık girip çıktığım dairelere de uğramıyorum. Dut ağacının altındaki masanın başına oturuyorum. Saatlerce düşünüyorum. Kendi kendimle konuşuyorum. Aklıma açlığım, susuzluğum bile gelmiyor. Ben okumalıyım, hem de en yükseğine kadar okumalıyım. Rona abla gibi Parislere, Avrupalara gitmeliyim. Okumadan başka hiçbir uğraş kurtaramaz beni. Anneme babama okutun beni demenin artık anlamı yok. Babamın huyunu biliyorum, inatçıdır. Üstüne varsan hiç konuşmaz ya da patlar. Ben okumalıyım ama nasıl? Bir gün aklıma açlık grevi yapmak geldi. Hiç mi yemiyordum? Yoksa gizliden gizliye yiyor muydum bilmiyorum. Ama illa okula gideceğim diye yemeden içmeden kendimi kestiğimi iyi biliyorum. Düşünüyorum. Çocuk dünyam kararıyor. Kendimi yapayalnız, çaresiz hissediyorum. Derken bir gün bir garip oldum. Bir ağlamak geldi içimden. Ağlıyorum. Ama nasıl? İçim dışıma çıkıyor. Ağlama sesimi apartmandakiler duymuş. Duyanlar duymayanlara fısıldamış. Melina bahçede ağlıyor. Melina aştan ekmekten kesilmiş. Melinecik bir damlacık kalmış. Melinecik okul için ağlıyormuş. Apartman çalkalandı. Hamineciğim bile duymuş ağladığımı. Merdivenleri tutuna tutuna inip geldi aşağıya. Anneme bir hışımla, "Kız orospu, sen benim kızımı niye okutmuyorsun? Kırarım kemiklerini. Zaman eski zaman değil. Okutacaksın kızını." Hamineciğimden sonra isyan bayrağını, Sorbonne'u Rona abla çekti. Ben bahçede ağlıyordum, annemin yanına gelmiş. Melineciği siz okutmuyorsanız, okutmaya gücünüz yoksa biz okutacağız. Yeter artık, çocukcağızın çektiği, ağlaya ağlaya gözü gözlükten çıktı. Yemeğe yemeğe çöp gibi kaldı çocukcağız. Sonra yanıma geldi, bu böyle olmaz, ben bugün götürüp okula yazdıracağım. Annemin söyleyecek sözü kalmamıştı. Rona abla, haydi Melina, hadi yavrucuğum, giyin, ben götürüp yazdıracağım seni. Tuttu elimden, bindirdi tramvaya, götürdü beni Taksim'deki Esyan Ermeni Kız Lisesi'ne. Müdiresini tanıyormuş. Vardık yanına, anlattı durumumu. Bu çocuk 2 haftadır okul okul diye ağlıyor. Babası kapıcıdır. Ne yap yap, lütfen kaydet. Bir hayat kurtaralım birlikte. Esyan paralı bir okuldu. Ama müdüre hanım bir yolunu buldu, beni hemen kaydetti. Hadi kızım, hayırlı olsun. Hemen şimdi okula başlayacaksın. Tuttu elimden, formasız mormasız götürdü dersin ortasında beni öğretmene teslim etti. Ders bitiminde Rona abla beni eve götürdü. Hemen o gün okul formam, lacivert etek, beyaz bluz, siyah çorap ve saçlarımı içine koymak için saç filesi alındı. Böylece okullar açıldıktan 2 hafta sonra bileğimin gücüyle Eseyan'da ortaokula başladım. Çocuk dünyamın tüm kararlılığıyla arzuladığım okula kavuştum. Sınıfa ilk girdiğim andaki halimi anımsamıyorum. Çok sevinçli, çok heyecanlıydım. Zamanla en yakın arkadaşım olan, sonradan profesörlüğe kadar yükselen Mary, sınıfa getirilişimi, sınıfa girdiğim andaki halimi, yumurtadan soyulmuş gibi getirdiler seni diye anlatmıştı. Haydi bakalım Meline, yoluna babasız devam edeceksin. Eseyan Kız Lisesi Taksim'de Meşelik Sokak'taydı. Karşısında Özel Zapyon Rum Kız Lisesi vardı. Şişli'den tramvayla geliyor, Taksim'de iniyor, İstiklal Caddesi yönünden yürüyerek okula giriyordum. Meşelik Sokağın bir ucu Sıra Selviler Caddesi'ne, diğer ucu İstiklal Caddesi'ne açılır. Kaç kez adımladım bu dar kısacık sokağa. İstiklal Caddesi'nden 149 adım, Sıra Selviler'den 120 adımda Eseyan'ın kapısı. Bu kapı bana hayat verdi. Bu kapı beni insan etti. Eseyan köklü, öğretmenleri nitelikli bir okuldu. Öğlenleri yemek veriliyordu. Küçücük bahçesinde sevimli bir kilisemiz vardı. Yaşamımın en içten dualarını bu kilisede yaptım. Ben 8. sınıfın ortalarındayken babam hastalandı ve vefat etti. Babamın vefatından 5-6 ay önce apartman satıldığı için hem kapıcılıktan hem de apartmandan bizi çıkardılar. Kurtuluş taraflarında küçük bir eve taşındık. Bütün ailenin geçimi annemin sırtına kaldı. Kardeşlerim büyümüştü. En çok ağabeyimle anlaşıyordum. Beni gezdirir, cumartesi ya da pazar günleri Tedansan denen çaylı dans salonuna götürürdü. Dans etmesini abimden öğrendim. Abim babam öldükten sonra bana hem babalık hem de abilik yaptı. Babasızlığın ne olduğunu zamanla öğrendim. Babamın vefatından sonra derslere daha çok sarıldım. Tüm notlarımın pek iyi olmasını istiyordum. Orta aldığımda üzülüyordum. Okul idaresi babamın vefatından sonra bizden aldığı okul parasını da istemedi. Eseyan'daki öğretmenler severek öğretmenlik yaparlardı. Her biri kendi dalının uzmanıydı. Hiç unutamadığım öğretmenlerimden birisi Türkçe öğretmenimiz Perihan Hanım'dı. Türk edebiyatı ve kompozisyon derslerimize giriyordu. Yaşamımda onun kadar güzel ders veren öğretmen bir daha görmedim. Türkçe öğretmenliğim sırasında onun gibi ders yapmaya çalıştım. Matematik öğretmenimiz, felsefe sosyoloji öğretmenimiz, Ermenice öğretmenimiz birbirinden değerli kişilerdi. Ermeni okullarında Fransızca eğitimi ilkokul 3. sınıfta başlar. Eseyan'da Ermenice, Türkçe, İngilizce, Fransızca dillerini öğrendik. Ermeni dil ve edebiyatı yanında tüm fen dersleri, fizik, kimya, matematik, astronomi Ermenice olarak veriliyordu. Çok kaliteli Ermeni öğretmenlerimiz vardı. Öğretmenlerimiz içinde beni en çok etkileyenlerden biri de okul müdüremiz Bayan Kalustyan'dı. Aynı zamanda Galatasaray Lisesi'nde ders veriyordu. Bizim matematik, geometri, astronomi derslerimize giriyordu. Derslerin yanında kültürel etkinlikler de çoktu. Tüm kültürel etkinliklere canlı başla katılıyordum. Tiyatrolarda, operetlerde rol aldım. Şiir okuma yarışmalarına katıldım. Dersler saat 16'da biterdi. Kültürel çalışmalar dersten sonra başlar, saat 18'e kadar devam ederdi. 3 operette rol aldım. Son yaptığımız operet, Lehar'ın Çingene Aşkı'ydı. Bir de Ermenice Anuş adında bir opera vardı. Konucu bir aşk faciasıydı. 11. sınıftayken Anuş operasında rol aldım. Sesim çok iyiydi. Müzik öğretmenimiz illa konservatuara git diyordu. Bana şan dersleri verdi. Bu şan derslerinin başıma neler açtığını biraz sonra anlatacağım. Fakat ben şarkıcı olmak istemedim. Şarkıcı olmak, sahneye çıkmak hoşuma gitmedi. Eseyan beni şen şakrak yaptı. Anadan babadan hep susmayı öğrenmiştik. Lise yıllarım benim gözümü açtı. Hamurumu yoğurdu, kişiliğimi pişirdi. Eseyan Kız Lisesi'ni 1957 yılında bitirdim. Bir çift göz gördüm, bitti her şey. O yıllarda öğretmenlerimiz tek bir okulda ders vermezlerdi. Haftada 5 saat Eseyan'da, 10 saat Kurtuluş'taki Ermeni okulunda, 6 saat başka bir okulda ders verirlerdi. Öğretmenler okuldan okula koştururlardı. Müzik öğretmenimiz bana ve arkadaşım Mary'e özel şan dersleri veriyordu. İkimizin de sesi iyiydi, iyi şarkı söylüyorduk. Şan derslerinde piyano gerekiyordu. Piyano da sadece öğretmenimizin ders verdiği Kurtuluş Ermeni Ortaokulu'nda vardı. Bu yüzden beni ve Mary'i Kurtuluş'taki ortaokula çağırdı. Zaten evimiz de oralardaydı. Lise son sınıf öğrencisiyiz. Baharımızın en renkli olduğu günler. Ben her şeyi öğrenmek istiyorum. Ne öğrensem susuzluğumu gidermiyor. İçimdeki öğrenme aşkıyla yanıp tutuşuyorum. Not için, sınıf geçmek için değil, beni yakıp tutuşturan öğrenme aşkı için koşturuyorum. Öğrenme aşkı dışında aşk bilmiyorum henüz. O gün Kurtuluş Ermeni Ortaokulu'na özel şan dersi almak için öğretmenler odasına girdik. 10 kadar öğretmen masanın etrafında oturuyordu. Odaya girer girmez gözler bize çevrildi. Ben sadece bir çift göz gördüm. Aman Allah'ım, o an orada bitti her şey. Çarpıldım, dondum, kaldım. Mary otur demiş. Duymadım, tuhaf bir şey. Ne ağzımdan tek bir kelime çıktı ne de başka bir şey yapabildim. O bir çift göz beni büyüledi. O gün şan dersini nasıl yaptığımı, neler çalıştığımızı bile bilmiyorum. Aklıma, gönlüme, dünyama o bir çift göz, o bir çift gözden çıkan kıvılcımlar çakılıp kaldı. Aşk bu muydu? Aşk var mıydı? Varsa benim için sadece bu bir çift gözdü aşk. Hayatımda ya bu aşkın ateşinde yanarım ya da hiç. Bir ihtimal daha var. İşte o bir çift gözle büyülendiğim, babasızlığın acısını açan yaprağımda, çiçeklenen dalımda hissettiğim yıllarda arkadaşım Mary'nin babası benim elimden tuttu, bana babalık yaptı. Allah rahmet eylesin. Şimdi bu yaşımda gerilere dönüp baktığımda yaptığı iyiliklerin, gösterdiği anlayışın değerini daha iyi anlıyorum. Çocukluğumda ilkokul yıllarımda, daha doğrusu kapıcılık yaptığımız apartmandan çıkmadan önce apartmandaki insanlar bana analık, babalık, ablalık yapmıştı. Bu insanların kişiliğimin oluşmasında ne kadar etkili olduklarını şimdi daha iyi görebiliyorum. Babam ölmüştü. Apartmandan çıkmıştık. Kendimi yalnız hissettiğim yıllardı. Yaşamda öyle anlar, öyle yollar, öyle dönemeçler oluyor ki insan birinin elinden tutmasını istiyor. Düşe yazacakken uzanı vereceği bir sıcaklık arıyor. Mary'nin babası ölümün ve yalnızlığın gönlümün çiçekli dallarını dağladığı günlerde bana babalık etti. Elimden tuttu. Yanan yüreğime su serpti. Onu kendi babammış gibi yanımda, yöremde hissediyordum. Bana güven verdi. Tutunacak dalım, uzanı verecek elimdi. Çok anlayışlı, açık düşünceli bir insandı. Tuttu bizi, Taksim'deki meşhur Maxim gece kulübüne götürdü. Gidin, görün, bilin. Merak ettiğiniz için başkalarıyla gitmeyin. Hayatın çeşitli yönlerini öğrenmeniz için götürüyorum sizi. Gerçekten ben ilk kez o gün bir gece kulübü görüyordum. Mary ile bol bol dans etmiştik. Maxim'in arka sokağında ablamlar oturuyordu. Sık sık gidip gelirken biraz boğuk, biraz derinden müzik seslerini duyardım. Merak ederdim. Maxim denen bu dünyanın içini. Daha sonraki günlerde bizi ünlü lokantalara ve Fenerbahçe plajına da götürdü. Fenerbahçe plajını anımsadığımda hep o gün gözümün önüne gelir. Katıla katıla gülerim. Kendimi hamamda göreceği çıkmış kız gibi hissetmiştim. Sonra biri peşime takıldı. Derken bana abayı yakmış, beni takip etmiş. Kurtuluş semtindeki ortak mutfaklı tek odalı bodrum katımıza teyzesini göndermişti. Talibim Zahire tüccarıymış, çok zenginmiş. Bir plaja gittik, Zahire tüccarı bulduk diye Mary ile gülüştük epeyce. Daha sonraki yıllarda bir Konyalı aile beni istemeye geldi. Beklentileri hallerinden anlaşılıyordu. Kısa eteğimi giydim, girdim yanlarına, oturdum karşılarına, bacak bacak üstüne attım. Çaktım çakmağımı, yaktım sigaramı. Donup kaldılar. İsteme sözü bile ağızlarından çıkmadı. Kahvelerini içer içmez kaçıp gittiler. Annem oynadığım oyunu biliyordu, çok kızdı bana. İşte böyle böyle kayığımızı kayalara çarpmadan manevra yaptık. Her dönemin kendine göre bir şarkısı ya da müzikleri vardır ya, o günlerinde moda şarkıları, şarkıcıları, Hamiyet Yüceses, Perihan Sözeri, Müzeyyen Senar, Münir Nurettin Selçuk'tu. Taksim'de Kristal diye çok kaliteli bir müzik salonu vardı. Ablam oranın yakınında oturuyordu. Yoldan geçerken duyardım şarkıları. Ablam evlendikten sonra onluk plak çalan bir pick-up almıştı. Yağardın plakları üst üste, basardın düğmesine, dinlerdin 10 plağı peş peşe. Bu şarkılar içinde benim en çok sevdiğim Bir ihtimal Daha Var idi. Ablama her gittiğimde bu şarkıyı dinlemeden ayrılmazdım. Bir ihtimal daha var, o da ölmek mi dersin? Bu şarkı yaşamımın sesi oldu sanki. Ben hep ölüme karşı yaşama ihtimalini seçtim. Ölüm düşünmediğim bir yolun adıydı o günlerde. Bayan Kalustya'nın suçu. Esayana bitirdikten sonra da okulla ilişkim devam etti. Öğretmenlerimle görüşüyor, okulumdaki gelişmeleri yakından izliyordum. Gel zaman, git zaman 27 Mayıs 1960 ihtilali oldu. Yeni bir anayasa için kollar sıvandı. Toplumun her kesiminden olduğu gibi her cemaatin temsilcilerini de Ankara'ya çağırdılar. Bayan Kalustyan anayasa hazırlama çalışmalarına katılmak için Ankara'ya gitti. Uzun zaman orada kaldı. Toplumda demokrasi rüzgarları esiyordu. Bizlerde büyük bir sevinç vardı. Her şey düzelecekti. Yeni anayasa yapıldı, yürürlüğe kondu. Bayan Kalustyan yeniden ESAYAN'a görevinin başına döndü. Bir de duyduk ki Bayan Kalustyan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir günde işten atılmış. Nedeni ne biliyor musun? İstanbul'daki başka bir Ermeni okulunun müdürüyle Ermenice olarak yazışmış. Düşünebiliyor musun? Ermeni okulunda Ermenice yazışmak büyük suç haline gelmişti artık 1965 yılında. 27 Mayıs sonrasının özgürlük havası kısa zamanda tersine dönüverdi. Ermeni okullarına yar direktör denilen müdür yardımcıları görevlendirildi. Bu kişiler öğretmenlikten çok okul içinde bilgi toplamakla, okuldaki siyasi ortamı kontrol etmekle uğraşıyorlardı. Bayan Kalustyan da yardımcısı olan yar direktörün ihbarıyla bir günde okuldan atılıvermişti. Neye uğradığını şaşırdı. Nereye başvurduysa derdini anlatamadı. İstanbul'da yaşamını devam ettirmek için çabaladı. Hangi dala el attıysa elinde kaldı. Kahretti sonunda. Büyük bir hayal kırıklığı içinde Türkiye'yi terk etti. 1970'lerde Paris'e gitti. Paris'te de tutunamadı. 1980 yılında kanserden öldü. Cenazesini İstanbul'a getirip Şişli'deki Ermeni mezarlığına gömdüler. 17. ayrımın sonu, sayfa 215.